Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine ve lakibetül müttekin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya mukallibel kulub, sebbit kulubena ala dinik. Ya muhabbilel hali vel ahval, habbil halina ila ahsenil hal. Allahümme iftah bil hayr, ve ahtim bil hayr. Amin, yamin. Rahmetke ya Erhamer Rahimin. Kıymetli kardeşlerim, sevgili izleyenlerimiz, kıymetli dinleyenlerimiz, bir insanın diğer bir insana vereceği en güzel ikram selamdır. Selamlarımı sunuyorum. Güzel ikramlardan bir tanesi tebessümdür. Elimden geldiği kadar tebessüm ediyorum. Hiçbir şeyin yoksa güzel bir söz söyle diyor Peygamberim. O da sadakadır. Elimden geldiği kadar da İyi cümlelerle, iyi bilgilerle, iyi mesajlarla sizleri hem tanıştırıyorum veya buluşturmaya çalışıyorum. Sizi dinlerken sanki bir arkadaş gibi, ha bildiğim konu, ha falan kitapta okumuştum. Ha çok da güzel oldu, bak burası noksan anlamışsın demek ki veya şurası biraz gözden geçirmesi gerekir gibi. Böyle yargılayıcı değil, destekleyici bir unsur olarak birileri takip ediyorsunuz. Hem televizyon başlarınızda hem de soğuk sıcak demedin evlerinizden. Buraya kadar bu salonlarımı teşrif ediyorsunuz. Hem biz izleyenleri hem de dinleyen siz kıymetli kardeşlerimi, bizi yalnız bırakmayan hanım kardeşlerimi, genç kız kardeşlerimi, deruni dünyamda tutmuş olduğum en yakın sevgi, saygı, ilgi, muhabbet ve dua ile selamlıyorum. Ve yeni başlamış olduğumuz bu çocuklarımızla alakalı devam eden bir konumuzun ama en önemli bir noktasına kadar geldik. Keskin viraj da diyebilirsiniz, rahat viraj da diyebilirsiniz. Ama burada çok ustalıklı bir şofoluk yaparsanız bu konumuzu şarampola yuvarlatmadan sahil selamete çıkartmak istiyorum. Çünkü problemli çocuklarımız ve çözümler. Dikkat edin, problemli çocuklarımız diyorum. Çünkü çocuklar yalın bir kelimedir. Çocuklarımız sahiplenilmiş olan bir kavramdır. Yani bu çocuklarımız ifadesinde, biz zamirinde, yalnız yüzüm kızararak söylüyorum ama köprü altı çocuklarından tutunuz, annesi babası, istifamlı olan yavrularımıza varıncaya kadar, Kur'an kursuna giden öğrencimizden, ilk öğretim birinci, ikinci kademeye giden öğrencimize varıncaya kadar. Yani başta ülkemizde, Konya'mızda, tüm vilayetlerde, tüm dünyada yaşamış olan tüm çocuklarımıza bir çocuklarımız diyoruz. Bu biz zamirine olan bağlılığımızı bir bereket olarak yaşıyoruz biz. Biz zamirini ben zamirine dönüştürenler egoistçe, menfaatçe yaşamaya çalışıyorlar. Biz dedikçe Allah da sizi sahiplenir. Biz dedikçe Allah problemlerimizi çözmeye yönelik bizim ufkumuzu açar. Bizde her türlü medeniyet, her türlü ahlak, her türlü paylaşım, her türlü empati ahlakı mevcuttur. Bundan dolayı Yüce Allah eşi benzeri olmadığı halde hep inna diyerek, biz diyerek, nahnu diyerek, biz zamirini kullanarak bu konuda bize uyarmış, irşad etmiştir. Çocuklarımız, problemi çocuklarımız ve çözüm yollarımız. Mevcut olan kitapları her zaman söylediğim gibi gözden geçirdim. 175-200 tane yazılmış olan, gerek Batı patentli kitaplar olsun, tercüme, gerek ülkemizde değerli yazarlarımızın, bilim adamlarımızın, ilim adamlarımızın çocuk üzerindeki değerlendirmelerini değişik versiyonlarda panelistlerin ağzından açık oturum olarak verilmiş olan bilimsel çalışmalardan hareket ettim. Hepsini şöyle bir gözden geçirdim. Ama şuna inanır mısınız? Kitabın ve sünnetin ortaya koymuş olduğu o çözümün hiçbir zaman alternatifi olamayacağına inancımı bir daha pekiştirdim. Yani Allah bizi katından gönderdiği dinle hep güncelliyor. Klasik bir Müslüman yok. Hep güncel bir Müslüman. Yatmasıyla kalkmasıyla güncel Müslüman. Konuşmasıyla yürümesiyle güncel Müslüman. Tatil ile, hac ile, umresi ile, namaz ile, her şeyle hep güncel, taze, turfanda. Çünkü Allah'tan gelen ayetler, kıyamet kopuncaya kadar tüm insanlık için, insanlığa ait olduğundan dolayı monotonluk yok. Devri dışı tutmak yok. Hep gündemdeyiz. Hep gündemde ama farkında değiliz. Çünkü çocuklarımız ve biz konusunu bu anlayışla, bu formatta sizlere takdim etmeye çalışacağım. İstiyorum ki her türlü anne bu sunacağım çözüm dolu, çözüm bağlantılı eğitim mesajımızı, aile mektebi mesajımızın çocuklar bölümünü rahat anlasın. Mümkün mertebe vitamin ve kalorisini az olarak takdim etmeye çalışacağım ki dinlemede zorlanılmasın, rahat anlaşılsın. Ben ne kadar edebiyatlı konuşsam, ne kadar bilimsel konuşsam, mühim olan beni dinleyen insanlar ne kadar anlayabiliyor? Kendimi değil, muhatap olan karşımdaki insanların anlayışına olan saygınlığımı, hürmetkarlığımı muhafaza etmekle ifadelerimi, cümlelerimi halkımızın diline göre ayarlamaya çalışıyorum. Çünkü bu halkımız her şeyi hak ediyor. Sevgiyi, saygıyı, desteği, alakayı, her şeyi. Çünkü onlarla biz buralardayız. Onların duaları, destekleri, yardımları ülkede ve dünyadaki hizmetlerin sirkülasyonunu sağlıyor. Olaya böyle bakıyorum. Bu bakışımdan pişman değilim. Bu bakışımdan da geri adım atmayacağım daha doğrusu. Çocuklarımız ve biz, anneler, babalar, öğretmenler, imamlar, tüm pedagoglar, sosyologlar, bu sahada ben de varım diyen, hissedar olan herkes bu konumuzun sınırlar içerisinde bu mevzumuzu, mesajımızı dinlemek, tenkit etmek, eleştirmek, reddetmek hakkına sahipler. Çünkü biz belli bir kapalı devre programı değiliz. Şu anda bizi dinleyen çok insanlar var. Herkesin bizi bu programlardan dolayı takviye etme hakkı var, tenkit etme hakkı var. Katılmıyorum, bu nereden çıkarttın deme hakkına haizlerdir. Bunu da hesaba katarak, yani kılı kırk yararcasına, yani 10 düşünüyorum, 1 konuşmaya çalışıyorum. Notumu alıyorum. Notsuz veya belgesiz, bilgisiz hiçbir zaman huzurunda çıkmıyorum. Çünkü bunun dinleyenlerime bir saygısızlık olduğunu algılıyorum. Değerli kardeşlerim, problemli çocuklarımız ve biz konusunu kendime göre ayarlamış olduğum formatla takdim edince madde madde takdim edeceğim. Farkında olsanız da olmasanız da siz kendinizi bir uzman anne olarak algılayacaksınız. Cidden ben yani farkında değilim ama şu bilgileri iyi dinledim, iyi kavradım, iyi anladım. Artık ben çocuğuma problemini rahatlıkla çözebilecek bir annelik yapabilirim. Artık şimdiye kadarki o kaşık çatlı anne portresi, bağıran anne portresi, bak şöyle fiziki gücünü böyle sopa gibi göstermek isteyen bir anne portresi yerine o çiçek gibi narin annenin bakışını, beden dilini, fiziksel gücünü düzene ve intizama sokarak takdim etmeye çalışacağım. Bunu yapmak için de tabii altyapıyı oluşturmak lazım. Problemli çocuklarımızın altyapısını oluşturmak o kadar kolay değil. Çünkü bu ülkede tamir edenler %10 ise tahrip edenler %90. Yapanlar %10, bozanlar %90 adeta. Bizim bu kadar televizyon gücümüz yok, internet gücümüz yok. Uydudan gelen programları engelleyecek veyahut da onlar rafinecilik yapacak. Bunlar güzeldir, bunlar ülke halkına faydalıdır, bunlar zararlıdır diyecek gücümüz yok. Google'a girdiğin zaman her türlü programlarla karşı karşıyasınız. Öyleyse bizim tek bir dayanağımız Allah, peygamber, yani kitap ve sünnet. Bunu yaptığım zaman faydalı, yararlı hiçbir şey dışlamıyoruz. Yani Çin'de de olsa, Japonya'da olsa veyahut da Amerika'da olsa, Putin'in sarayında olsa, güzel bir şey varsa mutlaka alırız. Allah Resulü bize böyle 360 derecelik bir açı yaptırarak yeryüzüne böyle sevk etmiş hizmet kimliğimizle beraber. Çocuklarımızın problemlerini iyi anlamak, iyi çözmek için, uzmanlaşmak için önce bildiğiniz gibi içinde yaşamış olduğumuz toplumu bilmemiz lazım. Biz karma toplumuz. Siz bu cemiyete İslam cemiyeti diyemezsiniz. Cahiliye cemiyeti diyemezsiniz. Ne dersiniz? Karma toplum. karma toplumda yani artılar, eksiler, yanlışlar, doğrular yani birbirleri beraberdir. Her zaman söylüyorum ya hatırlarsanız. En üst katta Kur'an okuyan, en alt katta affedersin çok özür diliyorum. Başka yüz kızartıcı film izleyen iki aile. Aynı asansörü paylaşıyorlar, aynı dış kapı paylaşıyorlar. Bir tanesi Allah'a itaat halinde, diğeri Allah'a isyan halinde. O da insan, o da insan. Ama siz komşusunuz. Onu dışlayamazsınız, öteleyemezsiniz. Ve bir başka diğer insanlar olarak göremezsiniz. Ne yaparsınız? O da Adem'in oğlu, Havva'nın kızı dersiniz. O da peygamber kızı, o da peygamber evladı. Ama ne yazık ki şu anda babası Adem'in farkında değil. Babası Adem'i tanımıyor. Annesi Havva'nın yürümüş olduğu yoldan, rottan çıkmış. Uçuruma doğru gitmek üzere. Ne yapmam lazım acaba? Merhamet gözenekleriniz, düşünce dünyanız, acıma hissiniz tavan yapıyor. Ve siz merdivenleri veya asansöre binerek koşmak istiyorsunuz. Acaba bu tatlı, bu geçici, akla, mantığa, dine, imana, Allah'a, peygambere, dünyaya, ahirete uygun olan bu inancımı, projemi acaba komşuma tattırabilir miyim? Bir barışçı ortam içerisinde. İşte günümüz dünyası buna hamile. Bir sancı var şu anda. Her anne sancıyla çocuk doğurur biliyorsunuz. Sancısız doğum sıkıntı verir çünkü. O narkozlu doğumlar var ya, ileride başa bela oluyor. Varsın anne biraz sıkıntı çeksin. Ölüm sancı çeksin. Göreceksin dünyaya gelen çocuğun ne kadar sıhhatli, sinir dokuları, sinir sistemi, kas sistemi çok muhteşem oluyor. Ama bayılmış olan bir annenin rahminden almış olan çocukla o barikatları aşağı aşağı, sancıyı çeke çeke dünyaya gelen çocuk çok farklı bir dille sahip ve hayırdır. Bundan dolayı karma toplum böyle. Alışmalıyız. Karma toplumda yaşayan her insan bilmeli ki karma toplumun en güzel özelliği saygılı olmaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir gerçeği ortaya koymuş. Hürmetler karşılıklıdır. Ve Allah ilan ediyor. Siz onların putlarına, ilahlarına küfretmeyin. Onlar da sizin cahillik yaparak Allah'ınıza küfretmesin diyorlar. Bunu söyleyen Allah'tır. Yani Allah'ın bir Müslüman kulunun bir başka Hristiyanın sinagoguna veya kilisesine küfretme hakkı yoktur. Sen Diyanet İşleri Başkanı'na veya il müftüsüne veya namaz kıldıran bir imama ne kadar saygılıysan, hürmetkarsan, günah çıkartan bir papazın inancına, formatına, görüntüsüne saygılı olacaksın. Katılmıyorsun, tasdik etmiyorsun, inanmıyorsun ancak saygılı ol diyor Kur'an-ı Kerim. Sen papaza küfredersen o da senin il müftüne küfreder. Öyle değil mi? Sen açık bir bayana dışlayıcı bir küfredecek, söyleyecek olursan o da senin çarşaflı annene küfretmeye çalışır. Bunun başka şekli yok, başka izahı yok. Bunu Cenab-ı Allah temelden halletmiş. Siz onların putlarına, ilahlarına küfretmeyin, saldırmayın. Onlar da sizin cahillik yaparak Allah'a küfretmesinler diyor Allah-u Teala. İşte karma toplumun en güzel, temin edeceği en büyük nimet budur. Saygılı olmak. Hürmetler karşılıklıdır. Ben İstanbul'a gittiğim zaman görüyorum bazen. Kapalı bir kızla açık bir kız kol kola girmişler. Efendim bu tabir değil mi? Bu sizin yani hissiyatınıza yönelik bir değerlendirme değil mi? Nereden çıkarttın sen bunu? Sen Allah adına mı konuşuyorsun? Yani peygamberi haşa unuttun mu yoksa bu örnekleri verirken? Allah'a sığınırım. Kişisel bir düşüncelerimi, bana göre zan ve kanaatımı bu ekranlardan veya cami kürsülerinden veya salonlardan mikrofon aracıyla bu ülke halkına vermekten Allah'a sığınırım. Bu bir vakadır. Bu bir realite, bu bir gerçek. Bu gerçeği hiçbir şekilde duygusal mantık örtbas yapamaz. Hürmetler karşılıklıdır diyor. Hepsi bu kadar. Çocuklarımızın problemli olarak yaşamasını istemiyorsak önce anne baba olarak hürmetlerin, saygınlığın, iki tarafın fedakarlığına dayanan bir özveri olduğunu kabul etmek durumundayız. Bundan dolayı Ahmet İbni Hanbel çok güzel bir insan. Allah şefaatine mazhar kılsın. Mezhepte içtihat etmiş, müthiş bir alim. Diyorlar ki vefatında 1 milyon insan varmış. Herkes o dönem şartlarında. Yani ulaşım ve iletişim dünyasının Ahmet İbni Hanbel düğüne bakınız, 1 milyon insan camisine katılır. Diyor ki, size herhangi bir Hristiyan veya sinagog Yahudi, Tevrat'tan veya İncil'den bir ayet okuduğunu söylerse, ne kabul edin ne de yalanlayın diyor. Kabul etmeyin, kabul etmeyin çünkü ayet değildir. Kabul etmeye çalışın, belki ayettir. Bunu bilemiyorsunuz ya, bir ünlem var, bir soru işareti var. Acaba bu cidden hakiki Tevrat'tan bir ayet midir veya uydurma bir cümle midir? Bunu bilemediğimizden dolayı diyor, ne reddedin ne de kabul edin. Yani bizim tahrif edilmiş, bozulmuş, orijinal kimliği mahvolmuş olan Tevrat ve İncil kitabına bile tavrımız budur. Müslüman insan, İncil'den ayet okuyan bir misyonerin ne tasdikçisidir ne de yalanlayıcısı. İşte bizim ufkumuzu genişleten, bu toplumsal barışımızı 360 derece bütün insanlığa karşı alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmeti olduğumuzu kanıtlayan en önemli tavrımız ve çağa uygun en güzel fotoğrafımız budur. İster sakallı, ister sakalsız, ister bıyıklı, ister bıyıksız, ister efendim şalvar giy, istersen çarşaf giy, kıyafetin, miyafetin hiç önemli değildir. Önemli olan nedir burada? Kalbindeki inanç, onun tasdikinde olan düşünce, dünya ve bu güzellik içerisinde, karma toplumu içerisinde verdiğin mücadele. Öyleyse içinde bulunmuş olduğumuz toplumun karma bir toplum olabileceği olduğunu, öyleyse bu toplumda efendim kayınpeder bakıyorsun kumar oynuyor. Damadı umreye gidiyor. Niye? Karma toplum. Gelin hanım umreye gitmiş. Kaynanası diskoya gitmiş. Niçin? Karma toplum. Yani bunlar, bu vereceğim örnekler ne birdir, ne ondur, ne yüzdür. Karma toplumda sayısız örnekler vardır. Karma toplum bu. Akideleri farklı, amelleri farklı, olaylara bakışı farklı. Birinin beyaz dediğini öbürü siyah diyor. Ortak dünyamıza yaklaşmak ve kavuşmak biraz çok zor. Ne güzel değil mi? Saygılı ol, rahat et. Hürmet et, rahat et. Hayatımızın birinci bölümü bu. İki, çocuklarımızın dizimizi vururcasına, elimizi dizimize vurarcasına eyvahlar çekmek istemiyorsak, temelden çocuklarımızın böyle ciddi problemlerine alet olmak istemeyen bir anne, bir baba, bir eğitimci olmak istemiyorsak, bu temel konulardaki problemimizi önce çözmemiz gerekiyor. İkinci olarak, karma toplumun farklılıklarının çoğu hep problemlere davetiye çıkarır. Mesela dil farklılığımız vardır. Bu güzelliktir. Bu bir zenginliktir. Kürtçe, Türkçe, Lazca, Arapça, ne kadar dil varsa. Bu nedir? Zenginliğimiz. Renklerimiz, sarı renkli insanlar, siyah renkli insanlar, beyaz tenli insanlar, beyaz insan. Bu nedir? Zenginliğimiz. Irkların farklılaşı olması bir zenginliğimiz. Bunlar yüzünden kılıçlar kalkmamıştır. Bunlar yüzünden toplumsal kavga oluşmamıştır. Irklardan dolayı üstünlük yoktur çünkü. Arap'ın Türkiye, Türk'ün Arap'a üstünlüğü olamaz. Bu Kur'an'la bağdaşmaz çünkü. Üstünlük ancak takvadadır diyor Cenab-ı Allah. Muş vilayetine gittiğim zaman oradaki insanlar bana şunu söylemiş oldu. Niçin beni çağırdınız dedim buraya. Çünkü siz bir konuşmanızda şöyle demiştiniz. Biz bunu dinledik. Yavuz Sultan Selim bir Türktür. Salahaddin Eyyubi de ise bir Kürttür. Yavuz Sultan Selim ne kadar benim için değerliyse, sağ gözümü temsil ediyorsa, Kürt ırkına sahip olan Salahaddin Eyyubi de sol gözümü temsil eden değerli bir insandır. İşte diyor, bu değerlendirmeniz sizi Muş'a davet etmeniz sebep olur diyor. Oradaki %99'u Kürttü çünkü. Cidden öyledir. Savaşlarımız, birinci yan savaşı, ikinci yan savaşı, dünya savaşı, tüm savaşlarda Kürtler ve Türkler Müslüman olarak mücadele yapmışlardır. En büyük savaşlardan yakın dönemde bir Çanakkale Savaşı'nda siz o şehitlerin içerisinden Kürt mezarlarını ayırır mısınız? Türk mezarlarına önem verir misiniz? Hepsi bizim şehitlerimiz. Ne dedik? Bizim şehitlerimiz. Anarşistler bizim anarşistlerimiz. Onlar bizim çocuklarımız. Biz düzelteceğiz. Bu demek, bu ifade onlar onaylamak manası değil. Onlar desteklemek manası değil. Biz şefkatimizi, adaletimizi, gerekiyorsa cezamızı vererek onları saf dışı değil, nasıl safın içerisine alabiliriz? Nasıl bu aile, bu ülkeyi bir aile ocağı haline sokabiliriz? Nasıl bir şefkatli bir anneyi, nasıl bir adil babayı ortaya koyabiliriz? Mücadele budur. Biz bunun mücadelesi veriyoruz. Bundan dolayı farklılıklarımızın ayrımcılığı değil, zenginleşmesini sağlaması için mücadele yapıyoruz. Bu mücadelemizde herkes sorumlu. Gece bekçimizden Çankaya'daki Cumhurbaşkanı varıncaya kadar. Herkes Müslüman bir fert olarak bu ülkenin aile ocağı haline gelmesi için mücadelesi vermek gerekiyor. Bundan dolayı farklılıklarımızın problemlere davetiye çıkartma özelliğinde olmasını, tüm farklılıklarımızın bir zenginlik olmasını her birey, her toplum kabul etmek mecburiyetindedir. Bir başka yönümüz, ne yazık ki çok farklı problemlerimiz var. Bu problemi çözmek için bir mücadele ediyoruz ama mücadelemizin bir bölümünü çağın dışına atıyorlar. Bir bölümüne çağdaş diyorlar. İşte bu farklılık toplumu içten sıkıntıya sokuyor. Ulaşım ve iletişimi sıkıntıya sokmaya çalışıyor. Böyle problemlerin çözümü bazen bizleri aşıyor, gücümüz yetmiyor. Devlet gücü gerekiyor, cemaat gücü gerekiyor veya bir vakıf gücü gerekiyor veya bir dernek gücü veya sivil toplum kuruluşlarının tamamını ilgilendiren bir görev oluyor. Değerli kardeşlerim, şimdi çocuklarımızın problemlerini böyle klasik, basma kalıp, işte benim çocuk işte evde hırsızlık yapıyor, benim çocuk işte anasına karşı geliyor, benim çocuk işte sabah akşam gidiyor, geç vakti geliyor gibi lokal, basit mizalarla değil. Onun gerekçesini çünkü ilerleyen dönemde aktarmaya çalışacağım. Niçin? Altyapısı sağlam olmayan hiç binayı yükseltemezsiniz. Her an küçük bir sarsıntıya karşı yıkılmaya mahkumdur. Mevzularımız yıkılmasın. Verdiğimiz örnekler bir yer bulsun yani. Ayakları yere değilsin konumun, örneğimin, cümlelerimin. Bundan dolayı problemi çocuklarımızla alakalı projemizi sizlere sunarken önce bu altyapıyı gönüllere, zihinlere vermeye çalışalım. Herkes bilsin, anne desin ki, tamam, ben anladım şimdi. Ben çocuğumu boşa doktora götürüyorum şimdiye kadar. Asıl ilaç bendeymiş. Benim bu tavrım böyle devam ettiği müddetçe 30 tane doktor dolaşsam benim bu çocuğum ıslah olmaz. Çünkü problemin ana kaynağı ben olduğumu anladım. Ben bunu sizi bu programlarla oraya götürmek istiyorum. Yani önce biz çocuklarımızın problemli olmasındaki dış etkenleri, bizden uzak olan sebepleri bir tarafa bırakalım şimdilik. Şöyle her zaman söylemiş olduğum 80-90 metrekarelik evimizde o çatı altında bir annenin, bir babanın varlığını hesaba katarak ilk adımımızı, ön sözümüzü bu şekilde yazalım. Diğeri çok kolay. Çünkü diğerlerini suçlamak kolay. Suçluyorsunuz, rahat ediyorsunuz. Bu rahatlık transit rahatlamadır. Geçici bir rahatlama. Yarım saat bir rahat ettin, vurdun medyasına, vurdun ekranına, vurdun Amerika'sına, kızdın. Batı böyle yaptı, sinema böyle yaptı, efendim falan böyle yaptı dedin, rahatladın. Yarım saat sonra yine nüksedir içindeki o sıkıntı. Bunu çözemezsin. Çünkü bu iş sıkıntısını gidermek bizim elimizde. Biz sebebini işleyeceğiz, Allah da bu sıkıntımızı giderecek. Çocuklarımızla bağlantılı bu iş sıkıntımızı kıyamet alametleri olarak veyahut da faturasını çocuklarımıza veya cehenneme böyle davetiye çıkararak o meşhur örnekler gelecek çünkü böyle Allah'la korkutarak yakarım seni, keserim seni, asarım seni tehditleriyle çocuklarımızın içgüdüsünü, subjektif dünyasını öyle bir noktaya kadar götürmüşüz. Şimdi medyayı, ekranı, şunu bunu suçlamaya çalışıyoruz. Olacak bir şey. Bunlar komik şeylerdir aslında. Öyleyse bu problemlerimizin en büyüklerinin başında gelen günümüzde problemli çocuklar meselesidir. Problemli çocuklarımızın meselesini üç yönüyle masaya yatırdım. Günümüzde problemli çocuklar dediğimiz zaman onu üç ana bölüme ayırmanız lazım. Birincisi bedensel yönüyle problemli çocuklarımız vardır Türkiye'de veya dünyada. Fiziksel kimliğiyle problemli çocuklarımız var. İkinci problemli çocuğumuzun kategorisine kimler giriyor? Ruhsal yönden problemli çocuklarımız var. Üçüncü kategoriye giren problemli çocuklarımız, sosyal problemli çocuklarımız. Ana özet olarak üç kanalda problemli çocuklarımız var. Bedensel problemli çocuklar, ruhsal problemli çocuklar ve sosyal problemli çocuklar. Bu üç ayrım yaptık ama bunu siz bir okuldaki öğretmene yıkamazsınız. Öğretmenim benim bu çocuğun problemini çöz falan caminin mahalle imamına gidip değerli hocam, muhterem hocam rica ediyorum dua et bizlere bu çocuğumuzu ne yaparsan yap diyemezsiniz. Veya bir derneğe gidip alın bakın bu çocuğu eskiden hiç katılmadığım bir şey etti senin kemiği benim falan gibi bir. Nereden geldi, nereden gitti? En kızdığım, içime sindiremediğim kelimeden bir tanesi bu. Bir de şu var ya, kızını dövmeyen dizini döver. Yani yüz kızarsız ifadeler şunlar. Kızını dövmeyen dizini dövermiş. Allah Allah, Allah Allah. Yüce Allah'ın yani öyle bir buket gibi sunmuş olduğu kız çocuğun, çiçek çocuğumuzu biz öyle bir dar mesel gibi algılamışız ki kızını dövmeyen dizini döver. Bir ayrımcılık var üstelik. Erkek çocuğum için her beş her şey mubah, serbest. O yapabilir, gençtir, çocuktur. Ama kıza gelince taraf olmuşuz. Aman aman aman. Erkek çocuğu sigara içmiş, gençtir, bırakır. Kız çocuğu sigara içmiş, o kıyametleri koparır hemen. Eyvah, benim kızım sigara içiyor diyor şimdi. Niye oğlun içerken aynı heyecanı yaşamadın? Çünkü taraf olduk biz. Taraf. Niye objektifliğimizi kabul et, değer şey yaptık, bozduk? Sıkıntı burada başlamış oldu. Öyleyse bedensel, ruhsal ve sosyal problem çocuklarımızı da tek bir boyut olarak değil kimler? Uzmanlara ihtiyacımız var. Efendim doktorlara ihtiyacımız var. Bilim adamlarına ihtiyaçlarımız var. Alimlere ihtiyaçlarımız var. Öğretmene ihtiyacımız var. Efendim imamlara ihtiyacımız var vesaire. Hocam bu kadar adresleri ben nasıl dolaşacağım? Tamam. Ben de bu kadar adres dolaşmamak için size formül ortaya koyacağım ya işte. Eğer bu dediklerimi yaparsanız, şahsi görüşüm değil elbette ki, ne sizi uzmana göndereceğiz, ne doktora göndereceğiz, ne öğretmene, sen annesin. Hatırlar mısın ne demiştim? Japon bilim adamları ne demişti? Bir anne 100 öğretmen gücündedir. Ya. Ben her biriniz şu anda bizi izleyen ve dinleyen ekran başındaki hanım kardeşime söylüyorum. Sizden herhangi sadece birinizin pedagojik olarak, eğitim olarak, merhamet olarak, ilgi duyar, duyma özelliklerini bir araya getirin. 100 öğretmen gücüne sahipsiniz. Düşünün bunu Allah aşkına. Sen 100 öğretmen gücüne sahip bir annesin çünkü sen. Kendini çiğneyerek, kendini yok sayarak, kendine böyle çarpı işareti koyarak nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun sen? Uzmanlık sende, doktorluk sende, hukuk sende, imamlık sende, öğretmenin her şeyi sende. Senin yaptırım gücün ne öğretmene benzer, ne imama benzer, ne bilim adamına benzer, ne doktora benzer. Çünkü sen annesin. Ayaklarının altına cennetin serildiği bir varlıksın sen. Ama farkında değilsin. İmkanlarının farkında değilsin. Ahlaki farklılığın, edebi farklılığın, hele bir sevgin, hele bir muhabbetin, hele bir merhametin ama farkında değilsin. 2,5 yaşındaki çocuğun koşa koşa arabaya doğru koşmuş olsa sen kendini arabanın altına atarsın. Yeter ki çocuğum kurtulsun dersin. Hangi öğretmen bunu yapabilir? Hangi kardeşim doktor bunu yapabilir ki? Buna yapsa ancak anne yapar. Ancak anne. Almadan veren bir Allah'tır bir de annedir. Diğerleri hepsi bir şey bekler. Ama almadan veren Allah'tır. Alma ihtiyacı olmadan veren Allah'tır, bir de annedir. Bakımdan batılı güçler, kadının hep kadın olmasını isterler. Aman anne olmasın. Amenin anne olmasını sömüremeyiz çünkü. Anne alet edilemez. Anne sömürülemez. Çok kuvvetlidir çünkü. Ama kadın kalsın. Kadın kimde? Kadınları avlamakta kolay, istismar etmek kolay. İstismar kadehi olmalı. Öyleyse problemini 3 kategoride ele almış olduğumuz çocuklarımızın problemlerini çözmek için ben şimdi sağıma soluma bakarak işte hocalar, doktorlar, ilim adamları gibi bir düşünceye sizi böyle kaydırmak istemiyorum. Konuşmalarım tamamen anne olan sizlere öncelikli. Elbette ki bu çerçevede takviye unsurunda birinci sorumlu olan babalara aittir. Kıymetli kardeşlerim, bunun şimdi örneklerini vereceğim. Günümüz şartlarında çocukların doğumlarının %85'i normal olarak gerçekleşiyor. 100 anne doğum yaptığı zaman 100 annenin %85'inin doğumu sıhhatli, sağlıklı dünyaya geliyorlar. Ne var ki %15'i problemli olarak dünyaya gelmektedir. Düşünebiliyor musunuz? Daha çocuk dünyaya gelirken problemli geliyor. 2,5-3 kilogram bir et, lob et ağırlığında çocuğumuz annesinden dünyaya teşrif ederken 100 çocuktan 15'i problemli olarak dünyaya geliyor. Görüyor musun? Olayın kökenine, temeline, altyapısına inmezsek işte bu ürkütücü ve soğuk yüzlü ifadeleri duyma ihtiyacını hissetmiş oluyoruz. Bu kadar değil. Günümüzde dünya cezaevlerini dolduran suçluların yarısı 18 ile 25 yaş arasındadır. Dünya hapishanelerini dolduran suçluların yarısı 18 ile 25 yaş arasında bulunuyorlar. O 18, o 25 yaşın alt yaşlarına indirerek olaya bakacağız zaten biz de. Yani 3 yaşındaki, 5 yaşındaki, 8 yaşındaki, 9 yaşındaki ihmalkarlığın faturasını ödemeye mahkum edilen bir anneyi suçlu anne olmaktan kurtarmak istiyoruz. Mizan başında, Allah'ın huzurunda, mahkemede, divanda oğlu kızı karşısına geldiği zaman mosmor bir yüz olmasın annenin yüzü. Göğsünü kabarsın böyle. Annesi çocuğuyla beraber kol kola cennete girmek varken niçin oradacıkta ayrılsınlar? Biri cennete, biri cehenneme doğru veya ikisi cehenneme doğru. Kim ister bunu kıymetli kardeşlerim? Ama olayın vahametini, olayın ciddiyetini, olayın tehlikeli boyutunu ve sorumluluk duygumuzu ilgilendiren konuyu iyi anlamak ve kavramak için tekrar diyorum, dünya hapishanelerinde yatmış olan mahkumların, tutukluların, gözetimde bulunanların yarısının yaşı ortalama 18-25 arasındadır. Görüyor musunuz? Bütün bunları dile getirdim. İki tane de sadece biri peygamberden, biri Allah'tan sizlere ait ve hadis okuyacağım. Peygamberimiz buyuruyordu. Her anneden doğan çocuk fıtratı, mayası, içgüdüsü pırıl pırıl. Tarutaze. Allah katına gelen İslamiyet'e tam böyle özdeşleşmiş bir mıknatıs gibi dünyaya gelir diyor sevgili peygamberimiz. Tertemiz. Yani bir defter sayfasına bakın, tertemiz. Veya bir kullanmış olan CD'ye bakınız, daha doldurulmamış. Tertemiz bir CD, bomboş içi. Pırıl pırıl dünyaya geldi. Annesinin kucağına verilen o bir bebeğimizin o fıtrat dünyasını peygamber böyle açıklıyor. Pırıl pırıl, tertemiz. Ne var ki bu pırıl pırıl, tertemiz olan yavru gün gelecek, Efendimiz ne diyor? Babasının ve anasının, babasıyla anasının ortaklaşa duyarsızlığı, annesinin duyarsızlığı veya babasının biganeliği sebebiyle bu çocuk bir de bakıyorsun Yahudileşmiş, Hristiyanlaşmış, satanistleşmiş, inkarcı olmuş. Daha ilk adımda Allah Resulü'nün suç unsuru olarak göstermiş olduğu adres belli. Anne ve baba diyor. Yani senin coğrafi şartlarına daha sıra gelmedi ki. Küba'da Castro'nun ülkesinde yaşasan, Çin'in Pekin'de yaşasan veyahut da Mekke-i Mükerreme'de yaşasan veyahut da Konya'da yaşasan veya dadaşlar diyarı Erzurum'da yaşasın, ilgin, alakan, duyarsızlığın nerede ise çocuğun olur. Yani Mekke'de yaşıyor diyerek benim oğlum garantide değil. Veyahut da efendim ben bunu Moskova'da yetiştireceğim diyen bir anne, aman oraya götürmeyeyim komünist olur diyemezsiniz siz. Anne, Mekke-i Mükerreme'de eğer ilgisi alakasını göstermesin, çocuğu kayar gider. O da Yahudileşir. O da Hristiyanlaşır. Var çünkü özel uçaklara binerek, biliyor musun? Özel uçaklara binerek İtalya'da, Norveç'te, Amerika'da Batakhane üzerine yapılmış olan 5 yıldız otellerde sefa süren ve Peygamber Efendimiz'in yeşil kubbesinden rahatsız olan insanlar vardır Mekke'de ve Medine-i Münevvere'de. Biliyor musunuz? Bu iş bu kadar acı ve bu kadar doğal yapılması elbette ki. Allah da buyuruyor. Rabbimiz de Nahl Suresi'nin 78. ayetinde şöyle malini okuyayım ben sizlere. Sizi analarınızın karnından hiçbir şey bilmez bir halde çıkaran ve şükredesiniz diye sizin için işitme, görme ve düşünme kabiliyeti veren Allah'tır. Yani Allah-u Teala ilgili ayette sizi analarınızın karnından hiçbir şey bilmez bir haldeyken çıkaran, sonra şükredesiniz, nankörlük değil, şükredeceksiniz. Şükretmeniz için, sizin için işitme, görme ve düşünme kabiliyeti veren Allah'tır. Ayette görülüyor ki size 0 kilometre tertemiz, tarutaze bir çocuk veriyor kucağınıza. Hadi bakayım diyor. Anne, anneliğini göster. 3 yer gösteriyor ama Cenab-ı Allah. Anneliğinin böyle hizmette, faaliyetteki başarısı ancak 3 organla mümkün. İşitme duyusu, görme duyusu ve düşünce adresi. Kalbiniz, gözünüz ve kulaklarınız. Bunları ihmal ve ihlal ettiğiniz zaman karşınıza Yahudileşmiş olan bir çocuk. Bunlarla işli dışlı olduğun zaman da Allah ve Peygamber'e teşekkür eden, organlarını Allah'a teslim eden bir çocukla baş başa içesiniz. İşte konumun sadece mukaddime bölümünün bir bölümünü bu dersimde sizlere vermeye çalıştım. Problemli çocuklarımız ve çözüm yollarının konu başlığını ilk dersim olarak 40 dakikalık bir zaman dilimine bu şekilde serpiştirmeye çalıştım. İnşallah gelecek dersimizde kaldığım yerden bir zincir halkası gibi koparmadan, arasındaki iletişimini sıkıntıya sokmadan devam etmeye çalışacağım. Mühim olan şu vermiş olduğumuz 40 dakikalık mesajımızı her bir cümlesi uygulamaya müsait, her bir cümlesi muhatabı, karşımdaki insanı yönlendirme özelliğine sahiptir. Ütopik değil. Ben bunu yapamam, ben bunu anlayamam diyemezsiniz. Her şey açık, net ve berrak, tüm cümlelerimin ayakları tabiri caizse yere değme özelliğine sahip. Niçin? Çünkü bu konuşmaları, bu cümleleri uygulamanın içerisinden toparlıyorum. Kitaplara baka baka, bilgileri toparlayarak böyle onları kompozisyona sokup da buraya getirmiyorum. Bu vermiş olduğum derste Hatay'daki çocuğumun hissesi var. Malatya'da gördüğüm bir ailenin çocuğunun hissesi var. İzmir'deki kardeşlerimin hissesi var. Hep negatif değil elbette ki. Pozitif kimlik de var elbette ki. Artısıyla eksisiyle bu örnekleri icraatın, uygulamanın 11 yıllık aile mektebinin tüm serüvenini hesaba katarak takdim etmeye çalışıyorum. Her bir cümlem inşallah iş dünyasında ruhu olan, diriltme özelliği olan ve toprağın kara bağına atıldığı zaman bir boy veren bir tohumluk buğdaya benziyor. Bunu yapmak, ziraatçılığını yapmak, bahçıvanlığını yapmak ve onları yetiştirmek de size aittir. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Önümdeki derste tekrar buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ederim efendim.